Gerçekten.
Gerçekten. Dolayısıyla adımız da
yemeklere, hazırlayarak güzel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, iyi haftalar diliyoruz hepinize, başkentten sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize. En içten sevgi ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz bugünkü Hayatın Seslerine. Program yapımcılarınız Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya, kumanda masasında Baykal Alavant ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek sizlerle birlikte olacağımızı hatırlatarak başlayalım programımıza. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan arayabilirsiniz bizleri program boyunca sevgili dinleyicilerimiz. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz bir başka adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'dan da bizlere ulaşabilirsiniz. Yine oradaki adresimiz de Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nin İşte ilk müziği geliyor şimdi.
Gel.
15.10 Türkiye'de saatlerimiz. Hayatın Sesleri TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarında devam ediyor. Ve konuğumuzla sizleri tanıştırmak istiyorum. Sevgi, Şefkat Dili ve Dinleme Eğitmeni Sayın Esen Akdenizli Eryiğit. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok
ne
teşekkür
ediyorum. Ne güzel bir şeyin eğitmenliğini yapıyorsunuz. Sevgi, Şefkat Dili ve Dinleme Eğitimi. Gerçekten çok önemli dinlemek ama sevildiğini hissetmek de çok önemli. Duygusal bir ihtiyaç tabii ki. Sevgimizi ifade ediyoruz ama şikayetler sevgiye ihtiyacımızı artırıyor, anlatıyor. Özellikle eşlerden ve çocuklardan gelince bu şikayet. O zaman da aynı dili konuşmadığımızı fark ediyoruz galiba. Sevgi diline yolculuk yapalım istedik bugün. Sevginin dili var tabii ki ama nereden başlayalım? Çünkü her insanın sevgi dili farklı. Nedir sevgi dili? Nasıl tanımlayabiliriz acaba?
İsterseniz önce sevgi nedir? Sevgi hayatımızın neresinde? Sevgi insanın en temel, en büyük, en önemli, en özel ihtiyacı. Hatta insana yaşamına anlam katan, varoluş enerjisi veren en büyük güç diye tanımlıyorum ben sevgiyi. Evet. Sevgi konusunu çalışmaya başlamadan evvel sevgiyi bir duygu olarak değerlendiriyordum. Ben de birçok düşünen gibi. Ancak sevgi konusunu araştırmaya başladığımda gördüm ki sevgi bir varoluşmuş. Bunu bir örnekle lütfen müsaade ederseniz. Roma İmparatorluğu döneminde Kral II. Frederick acaba insanlar doğduğunda ilahi bir dille doğuyorlar mı diye bir araştırma yapmak istemiş. Dönemin koşullarına en uygun, en güzel bir saray yaptırmış. Ve o dönemde bebekler için ihtiyacı olan en güzel malzemelerden çok özel odalar yaptırmış. Ve o sene doğan bütün bebekler o saraya alınmış. Bakıcılardan istediği tek şey var. Her türlü bakım yapılacak, yemeği yedirilecek, maması yedirilecek, üstü değişecek ama bebeklerle asla iletişime geçilmeyecek. Hiçbir şekilde iletişim dilini çağrıştıracak hiçbir hareket yapmalarını istemiyor. Bebeklere en güzel, en konforlu, en özel şekilde bakım yapılıyor. Sizce Kral II. Frederick acaba bebeklerin ilahi dilini keşfetmiş olabilir mi?
Evet.
Maalesef bebekler iletişim çağına geldikleri zaman nedensiz bir şekilde teker teker ölüyorlar. İşte sevgi bu kadar önemli.
Evet, gerçekten.
İletişimin en temel göstergesi sevgi. Sevginin en temel göstergesi karşımızdakini dinleyebilmek, anlayabilmek, onunla alakalı her türlü eyleme geçebilmek.
Peki nasıl oluşur?
Sevgi en temel duygumuz. Hepimizde var. Ancak sevgiyi nasıl yaşıyor ve nasıl yaşatıyoruz? Sanıyorum en büyük sıkıntıyı burada yaşıyoruz, evet, diye düşünüyorum. Bu konu üzerinde çalışan uzmanlar elbette sevgi hepimizin içinde ve bütün var olan diller hepimizde var ama tespit edilen dillerin öncelikli sırasının farklı olduğu tespit edilmiş. Ve bunları 5 başlık altında toplamışlar.
Nedir onlar?
Öncelikle onay sözleri. Hepimiz için onay sözleri çok onur edicidir, çok mutlu edicidir ama bazı insanlarımız için çok önceliklidir. Hatta sevgiyi ifade şeklini, yani sevgiyi karşıdakinin onu sevdiğini ancak o sözlerle anlayabiliyor.
Onay, güzel şeylerin takdiri.
Takdir edilmek, evet, saygı görmek, yaptığı her şeyin takdir görmesi gibi.
Evet.
Bir diğer sevgi dilimiz hizmet davranışları. Hani onun için özel bir şeyler yapmak.
Daha çok eşlerden beklenen.
Kesinlikle. Geçen böyle bir seminer yaparken dinleyicilerimden bir tanesi dedi ki, efendim dedi, ben eşimin beni sevdiğini arabayı bana özel park edişinden hissediyorum. Biliyor ki ben çıkmakta biraz zorlanıyorum. Arabayı öyle bir park ediyor ki çok rahat çıkabileceğim şekilde. O kadar mutlu oluyorum ki ve beni sevdiğini o kadar yürekten hissediyorum ki. Bakın ne kadar basit bir şey gibi, evet, gözüküyor ama.
Ama gönlünde, eşi o dili bilmese.
Kesinlikle.
İşte orada sıkıntı başlayacak galiba.
Biz o yüzden çiftlerle yaptığımız eğitimlerde ben çiftlere özellikle birbirinizin sevgi dilini keşfedin. Mutlaka bu çok önemli. Hepimizde
o zaman
var.
Yabancı dil konuşuyor oluyorlar.
Kesinlikle.
Birbirlerini tanımadıkları için. Şimdi tabii daha bunu çeşitlendirmek
diğerleri de var. Herhalde, evet, başlıklara da geçeceğiz.
O zaman devam edelim lütfen. Mesela tabii gördüğümüz ki farklılıkları söylemek. Saçınız çok hoş olmuş. İşte kırmızı çok yakışmış değil mi?
Nasıl insan gönlünü hoş tutuyor değil mi?
Evet.
İltifat etmekten çekinmemekte. Hatta daha da arttırmakta, hani marifet iltifata tabidir diyebiliriz,
evet,
ama
evet,
maalesef iltifat konu sanıyorum biraz cimri davranıyoruz.
Niye öyle davranıyoruz? Halbuki değil mi?
Yanlış kalıplarımız var. Zihinsel kalıplarımız çok fazla. Yalakalık gibi algılanıyor. Hı-hı. Yağ çekme gibi algılanıyor. O yüzden biraz imtina ediyoruz. Oysa iltifat duymaktan hoşlanmayan bir insana rastladınız mı?
Evet.
Yani
sesimizin tonu bile çok
kesinlikle
önemli aslında değil
kesinlikle
mi?
Çok çok
karşımızdakini
önemli
yüreklendirmek, cesaretlendirmek.
Kesinlikle.
Bunlar da sevginin dilinin bir parçası olsa gerek.
Bir diğer sevgi dilimiz hediyeleşme.
Evet.
Hediye almaktan hepimiz çok mutlu olduğumuz ama bazılarımızın öncelikli sevgi dili hediye. Hediye aldığı anda onu daha böyle yürekten sevdiğini hissedebiliyor.
Sevginin görsel sembolü.
Görsel sembolü. Çok doğru. Görsel sembolden hemen içsel sembolü. Dokunma. Fiziksel temas.
Evet.
Hanımların özellikle bizim duygusal yönümüz birazcık daha ağır olduğu için biz duygusal isteklerimizi dile getirmekte biraz üstü kapalı ifade ediyoruz. Hani klasik bir şey vardır, hanım başının okşanmasını istiyordur, başının omuzlarını alınmasını istiyordur. Başının ağrıdığını söyler eşine veya sevdiğine. Tabii eğer o dili anlamıyorsa ne diyecektir? Bir ağrı kesici alır mısın? Oysa o başının okşanmasını istiyor. Ona özel ilgi gösterilmesini istiyor. Başını göğsüne alıp saçlarının, ellerinin okşanmasını istiyor olabilir. Biz biraz üstü kapalı ifade eder. İşte o yüzden beden dili çok önemli.
Hı hı.
Aslında onu söylerken neyi ima ediyoruz? İşte çiftlerin özellikle birbirlerinin sevgi dillerini ve özellikle iletişimdeki o beden dillerini keşfetmeleri sevgi ve mutluluk açısından çok,
çok
önemli.
Çok önemli. Evet. Peki size bu yönde gelen, eğitime gelen çiftler var herhalde
çok,
değil
çok,
mi?
Çok, çok.
Birbirlerini hiç anlamadan, birbirlerinin o dillerini hiç mi bilmeden geliyorlar? Biliyorlar da yoksa o dili konuşmaktan mı imtina ediyorlar acaba?
Sanıyorum bu konuya çok fazla hani ilgilenmedikleri için bazen yanlarında olmayı onunla ilgi olarak değerlendiriyorlar. Bazen de yaptıkları çabayı, sevgi gösterme şekillerini kendilerine göre yaptıkları için karşıdakinin de ondan mutlu olacağını zannediyorlar. Ben bir küçük hikaye anlatıyorum çiftlere.
Nedir o? Bizimle de paylaşın lütfen.
Diyorum ki tavşanla kedi birbirlerine aşık olmuşlar. Birbirlerini o kadar çok sevmişler ki evlenmeye karar vermişler. Evlenmişler. Ertesi gün her ikisi de kendince eşlerini en güzelini, en iyisini sunmak üzere dışarıya çıkıyor. Tavşan kendine göre en güzel havuçları toparlayıp en tazesini, en güzelini, en lezzetli bulduğu havuçları alıp evine getiriyor. Kedi kendine göre gidiyor en taze ciğerleri toparlayıp eve getiriyor. Akşam oldu. Tabii bütün gün yorulmuşlar, hazırlık yapmışlar, çaba göstermişler.
Aslında birbirleri için o çaba.
Kesinlikle.
Evet.
Eşlerinin önüne koyuyorlar. Ama ne tavşan ciğeri yiyebiliyor, ne kedi havucu yiyebiliyor. Baktığınız zaman ikisi de çaba gösterdi mi?
Gösterdi. Gösterdi.
Hem de en
evet
güzeliyle, en mükemmeliyle, kendilerine göre doğru bildiğin en güzel şekilde yaptılar. Ama mutlu edebildi mi?
Edemedi.
Edemedi.
Peki öğrenilebilir mi?
Kesinlikle.
Nasıl öğrenilebilir
bunun
acaba?
Bunun için biraz önce bahsetmiştim. Keşfetme, birbirimizin sevgi dilini keşfetmemiz.
Hı hı.
Nelerden mutlu oluyoruz? Niye gördüğümüz zaman daha çok seviniyoruz? Hangi davran? Geçen bir eğitimde dedi ki hocam dedi Peki karar veremediğimiz zaman ne yapacağız? Acaba bunu mu, bunu mu diye karar veremediğimiz zaman veya anlayamadığımız zaman ne yapacağız? En güzel şey kendisine sormak olacak tabii. Hmm. Ben sana böyle bir hediye almak istiyorum. Ne almamı istersin? Veya doğum gününde seni özel bir yere götürmek istiyorum. Nereye gitmek istersin?
Evet.
Bu kadar kolay mıydı hocam dedim. Evet, bu kadar kolay dedim.
Evet, gerçekten eşsiz bir dil. Önemli olan bu dili konuşmayı öğrenmek. Onun için de birazcık çaba, hatta yine karşı tarafın yardımıyla mümkün.
Kesinlikle. Hatta ben evlenecek çiftlere diyorum ki, hani evlilik bir mutlu olma yerinden daha çok mutlu etme yeri. Yani kendince mutlu olmuş ve mutlu etmeye hazır insanların eylemi olması lazım diyorum. Hı hı. O yüzden de mutlaka çiftlere evlenmeden evvel bu anlamda bir çalışma, araştırma, evlilik. Çünkü ben evliliği bir kurum gibi görüyorum. Kurumun nasıl ki kendine ait bir işleyiş şekli, görev, yetki ve sorumlulukları varsa, evliliğin de böyle. Mutlaka öğrenilmesi gereken, araştırılması gereken, hatta çok tecrübelilerden bile tecrübelerinden istifade edilmesi gereken bir kurum.
Hı hı. Yoksa aynı dili konuşamayız.
Mümkün değil.
O kurumda.
Hani Mevlana diyor ya, aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar mutlu olur, anlaşırlar.
Evet, evet, evet. Bunun için de birazcık çaba sarf birazcık etmek çaba. Gerekiyor. Evet. Çünkü karşımızdaki kişinin anlamadığı bir dilde ifade ediyorsak sevgimizi, o zaman tavşanla kedinin hikayesine aynen. benziyor galiba.
Aynen, aynen.
Aynı dili konuşamıyoruz.
Bu konuda çalışan bir arkadaşım var, adliyede çalışıyordu kendisi. İlginç bir çalışma yapmış. Diyor ki, çiftler nasıl, hangi kendilerine göre önem verdikleri değerle evlenmişlerse aynı değerle tekrar ayrılıyorlar. Ve ayrı ayrı konuştuğumuz zaman çiftlerle, her ikisi de kendine düşeni en güzel, en doğru, en doğru hissettiği şekilde yerine getirmeye çabalamış aslında. Bütün bu çabasına rağmen ama karşısındaki onu anlamamış.
Evet, sıkıntı burada galiba. Karşımızdakini de birazcık anlamaya çalışmamız gerekiyor. Birazcık da aynı dilden konuşmak gerekiyor. Yani karşımızdakinin dilinden demek aynen. daha doğru herhalde aynen. değil mi?
Mutlu etme. Zaten hı-hı. sevginin tanımında da aslında evet. ben onu özellikle vurguluyorum. Sorumluluk duygusunu, ilgi, alaka ve hissettiğimiz güzellikleri onun anlayacağı dilde sunma sanatı aslında.
Hı hı, hı. Evet, sanat dediniz. Dolayısıyla sanat
öğrenmesi
içinde
öğrenmesi gerekiyor evet, diye düşünüyorum.
Öğreneceğiz inşallah. İnşallah. Ama olmadı. Süremiz daraldı.
Çok çabuk bitti.
Son olarak evet, dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Sevgi diliyle nasıl yaklaşsınlar karşısındakilere? Çünkü bu sadece eşimiz değil, arkadaşımız olabilir, çocuklarımız olabilir ki çocuklarda da çok fazladır. Sen beni sevmiyorsundur. Hep onların serzenişleri, yakarışları. Ama özellikle de iki kardeşlerse, ki anne baba ayırt etmezler ama ne yazık ki onu benden daha çok seviyorsuna gelir, dayanır çok sonuçta.
Doğru, çok doğru. Özellikle ailelerde ben aynı zamanda dinleme eğitmenliği yapıyorum. Ailelerdeki en büyük sorunun, en büyük anlaşmazlığın birbirimizi anlama amaçlı dinlemediğimizden kaynaklandığını gördüm. Ailelerle yaptığım çalışmalarda özellikle anne baba evlattan, evlat anne babadan sıkıntılı ayrı ayrı dinlediğim zaman görüyorum ki ikisi de birbirini anlama amaçlı dinlemiyor. Maalesef ailelerin şu anki çocuklara yaklaşımları sadece ve sadece iyi okul, iyi eğitim, iyi üniversite, iyi mesleğe endekslenmiş durumda.
Evet.
Çocuklarla paylaşılan şeyler çok kısıtlı. TÜBİTAK'ın bu anlamda çok güzel bir çalışması var. Çalışma neticesinde şunu görmüşler. Ailelerin çocuklarla olan diyaloğu gün boyu 12 saniye ortalama. Veya 12, en fazla 12 dakika.
Ve o kaliteli diyalog, zaman açısından baktığımızda mı?
Diyalog olarak. Evet. O da içerik olarak dersini yaptın mı? Kaç netin var? Bugün dersten kaç puan aldın? Yemeğini yedin mi? Üstünü giydin mi? Odanı topladın mı?
Ötesine geçemiyoruz.
Ötesine geçmemişiz. Hatta vaktimiz var mı? Bir küçük anımı da paylaşayım hemen.
Evet, lütfen buyurun.
Bir anne bana başvuruda bulunmuştu. Evladıyla ilgili yaşadığı çok ciddi sıkıntılardan bahsetti. Şöyle sordum kendisine. Kızınızla en son ne zaman oyun oynadınız dedim. Anne düşündü, düşündü, düşündü. Yok hocam dedi. Hiç oyun oynamamışız biz dedi. Peki en son ne zaman bir anne kız gibi oturup sohbet ettiniz dedim. Anne tekrar düşündü, düşündü, düşündü. Hocam bizim diyaloglarımız hep ders ve yemek kıyafetleri üzerine. Çatırlamıyorum dedi öyle bir sohbetimizi. Düşünebiliyor musunuz?
Evet.
Son bir şey daha söyleyeyim, istatistik neticesini paylaşayım. Konu çok önemli olduğu için. Liseli gençler üzerinde bir çalışma yapılıyor. Liseli gençlerin %67'si babalarının göz rengini bilmiyor.
Çok enteresan. Evet.
Babalarını sadece ihtiyaçlarını gideren bir bankamatik. Anneleri de hizmet sektöründe çalışan.
Evet, evet.
Maalesef. Lütfen ben annelere buradan sadece şunu söyleyeyim. Lütfen her şey bir yana, çocuklarınızı sadece sevin. Sevin, sevin. Hiçbir zaman için okul başarısı, hayat başarısı olmamıştır. Lütfen sevin, dinleyin, dinleyin, sevin.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi. Daha nice konuşacağımız şey vardı ama süremizin de
çok
sonuna geldik.
Çok teşekkür ediyorum beni dinleyicilerle buluşturduğunuz
biz
için.
Biz çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sevgi dili eşsiz. Bunu her zaman her yerde hep çok iyi kullanmak, karşımızdakini de anlamak, dinlemek dileğiyle diyelim ve yine birlikte olmak üzere bugün için çok teşekkür edelim. Sağ olun, var olun. Sevgi, şefkat dili ve dinleme eğitmeni Sayın Esen Akdenizli Eryiğit'ti konuğumuz sevgili dinleyicilerimiz ve hayatın seslerine yeniden müzikle devam ediyoruz.
Her şey bir olmuş. Aşk tanrısı her dem sarhoş. Ben yanmışım, dumanım kalmış. Dinlersen bir arzu halim var. İçinde çek ama üzleme. Bir şarkı çalsın Körfez geceyi öperken, sana aşık yalnız ben. Denen o güzel günlerden resim kalsın bizden, siyah beyaz masum gülerken, mevsimler değişirken, değişmeyen bir tek sen, takvimler dökülürken. Şarkı çalsın bizden, körfez geceyi öperken, sana aşık yalnız ben, denen o güzel günlerden, bir resim kalsın bizden, siyah beyaz masum gülerken, mevsimler değişirken, değişmeyen bir tek.
...15.32 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Sevgili Yusuf Özkan telefon attığımızda. Merhaba sevgili Yusuf Özkan, iyi haftalar.
Merhaba, iyi haftalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Evet, Hollanda'da bir ilk gerçekleşti. Bununla ilgili dinleyicilerimizi bilgilendirelim istedik. Fas vatandaşı olan, aynı zamanda Fas vatandaşı olan Hatice Arip, Hollanda Meclis Başkanı seçildi. 15 yaşında Hollanda'ya gelmiş ve 3 dönemde milletvekilliği yapıyormuş galiba İşçi Partisi'nden. Şimdi aşırı sağcı lider Wilders, Arip'in seçilmesi ülke tarihi için kara bir gün olarak değerlendirdi. Bu gelişmenin yansımalarını sizden almak istiyoruz. Ve Hollanda'daki politik yaşamda Türklerin durumuyla ilgili neler aktaracaksınız bizlere?
Evet, oldukça önemli bir gelişme. Özellikle mülteci krizi sonrası Avrupa'da yükselen İslam karşıtlığının en üst noktaya geldiği bir dönemde bu seçim oldukça yankı uyandırdı. Sizin de söylediğiniz gibi Hatice Arip Fas vatandaşı. Aslında gerçek bir başarı öyküsü. 15 yaşında daha önce babası işçi olarak Hollanda'ya gelmiş. 15 yaşında da annesiyle birlikte kendisi Hollanda'ya gelmiş. Orta öğretimini burada başlamış. Ardından lise ve üniversite eğitimini tamamlamış. Amsterdam Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimi görmüş. Yüksek lisans yapmış. Oldukça başarılı bir isim. Çok genç yaşta sosyal derneklerde, kuruluşlarda çalışmaya başlamış. Fas kökenli kuruluşlarda. 1998'de de İşçi Partisi saflarından politikaya atılmış. 3 dönem milletvekilliği seçildi. Bu geçen Kasım ayında Meclis Başkanı Miltenburg istifa etmek zorunda kalmıştı. Daha önce Adalet Bakan Yardımcısı Töfe'nin bir uyuşturucu stratejisinin parasını devlet adına aktardığı bilgisinin ortaya çıkması üzerine soruşturma komisyonu kurulmuştu. İşte Meclis Başkanı, eski Meclis Başkanı buraya gelen bir evrakı mecliste paylaşmadığının ortaya çıkması üzerine istifa etmek zorunda kalmıştı. O nedenle boşalan meclis başkanlığı için geçen hafta seçim yapıldı ve İşçi Partisi aslında çok cesur bir kararla partinin önemli isimlerinden birisi olan ve aynı zamanda Müslüman olan Hatice Arip'i aday gösterdi ve çok çekişmeli bir seçim oldu. Dördüncü turda Hatice Arip hükümet ortağı Liberal Sağ Parti'nin adayını geçerek 83 oyla Hollanda parlamentosunun yeni başkanı oldu. Bu aynı zamanda Hollanda tarihinde sizin de bildiğiniz gibi bir ilk kez Hollanda'da yabancı ülke vatandaşı ve bir Müslüman meclis başkanlığı görevine geldi. Tabii ki aşırı sağcı lider oldukça sert tepki gösterdi. Kendi adayıyla yarışmıştı ancak şans bulamadı ve bu olayı ülke tarihi için kara bir gün diye değerlendirdi. Türkçe pasaport taşıyan Fars vatandaşı olan birinin Hollanda parlamento başkanı seçilmesinin utanç verici olduğunu söyledi. Daha önce parlamentoya sahte parlamento suçlaması getirmişti. Benzer suçlamayı tekrar etti ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Aslına bakılırsa sadece aşırı sağ değil, birçok kesimlerde bunun rahatsızlığı gözleniyor. Özellikle sosyal medya yorumlarında çok dikkat çekici bir şekilde vurgulanıyor. Bir Fars vatandaşının ya da bir Müslümanın Hollanda parlamento başkanlığı seçilmesinin çok da kabul görmediği anlaşılıyor. Ancak bu gerçek artık şu andan itibaren artık meclisin yeni başkanı Hatice Ait ve diğer adaylara göre daha başarılı bir geçmişe sahip ve kendi partisi başta olmak üzere meclisin büyük bölümü de onun tarafsız ve iyi bir yönetim yapacağından kuşku duymadıklarını açıklıyorlar meclis olarak.
Evet, peki çok teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan. Politik yaşamda, Hollanda politik yaşamında Türklerin durumuyla ilgili böyle kısacık bir şey söyler misiniz lütfen, nedir? Süremizin sonuna geldik çünkü.
Parlamentoda şu anda 5 Türk kökenli milletvekili var. Türklerin de bir ağırlığı var ancak yapılan araştırmalar Türklerin daha çok anavatana bağlı olması nedeniyle Hollanda politikasında istedikleri oranda temsil edilemedikleri ya da buna çok fazla özen göstermediklerini ortaya koyuyor. Bu nedenle henüz daha önce Nebahat Albayrak bakan seçilmişti ama onun dışında bu başarıyı yakalayan, bu kadar üst düzey göreve gelen bir Türk politikacı henüz yok. Dileriz ilerleyen dönemde o konuda da bilgiler aktarırız, o konuda da haberler veririz dinleyicilerimize.
Evet, peki çok teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan. Yine birlikte olmak dileğiyle, hoşçakalın, sağ olun.
Hoşçakalın.
Bile bile sen bir kahkaha, bense latife olamadık yine. Gece güneşim düşünmeden söndün, kalbimi serinlettin, bu defa boyun eğdim. Hangi güvercin atlamış çatıdan, ya da hangi balık denize hesap yapıp akıllıca. Bile bile sen bir kahraman, ben bir hikaye, sessiz film gibi. Çaresiz sustum, bugün pamuk kalbinden taşınıyorum. Masal diyarlara göç edip yeniliyorum. Her gözyaşı sana, her hatıra bana. İnanamıyorum sensiz kaldım yine. Bugün pamuk kalbinden taşınıyorum. Masal dünyalara göç edip yeniliyorum. Her gözyaşı sana, her hatıra bana. İnanamıyorum sensiz kaldım yine. Bile bile sen bir günahkar, bense bir günah olamadık yine. Kalan ateşim düşünmeden söndün, kalbimi serinlettin, bu defa boyun eğdim. Hangi güvercin atlamış çatıdan, ya da hangi balık denize hesap yapıp akıllıca. bile bile sen bir kahraman, ben bir hikaye, sessiz film gibi. Çaresiz sustum, bugün pamuk kalbinden taşınıyorum. Masal diyarlara göç edip yeniliyorum. Her gözyaşı sana, her hatıra bana. İnanamıyorum, sensiz kaldım yine. Masal dünyalara göç edip yeniliyorum. Her gözyaşı sana, her hatıra bana. İnanamıyorum, sensiz kaldım yine. Bile bile sen bir günahkar, bense bir günah olamadık yine.
Ekmek olur alın teri. Köşemiz başladı sevgili dinleyicilerimiz. Bugün yeni yasada çalışan kadınlara ilişkin düzenlemelerden söz edeceğiz. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Sayın Işıl Kurnaz. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Yeni yasada evet çalışan kadınlara ilişkin düzenlemeler dedik. Kadınların sosyoekonomik konumlarının güçlendirilmesi, kadın istihdamının artırılmasıyla mümkün tabii ama ancak kadın istihdamı alanında mevcut pek çok sorunumuz var bizim. Şimdi öncelikle Türkiye'de çalışma hayatında kadınlardan bir başlayalım isterseniz. Sorunlar neler, yeni düzenlemede neler var diye devam ederiz.
Evet, hali hazırda sizin de söylediğiniz gibi kadının sosyoekonomik yaşamdaki görünürlüğü doğrudan istihdama katılma düzeyiyle ilgili. Yani bir kadının çalışma hayatına katılması ve etkinlik düzeyi doğrudan onun sosyoekonomik ve hatta kültürel olarak daha güçlü olmasını sağlıyor. Türkiye'de mevcut durumda kadınlar iş gücüne daha az katıldıkları için, hatta Avrupa'nın ve OECD ülkelerinin en düşük katılma oranına sahip oldukları için hem ekonomik açıdan aslında tam bir potansiyelimizi sergileyemiyoruz, hem de toplumun yarısı yani kadınlar gelir düzeyi anlamında yoksun kalıyorlar, işte kariyer fırsatlarını geliştiremiyorlar. Aslında anne olduktan sonra da çocuklarına çok daha iyi bir bakım hizmeti sunamıyorlar. Hı hı. Şimdi %30'larda kadın istihdamı oranı. Aslında son 5 yılda bir artış söz konusu, özellikle hükümet tarafından verilen teşvikler kapsamında kadınların daha fazla istihdam edildiğini görüyoruz. Bir de aslında konjonktür olarak bir başka etken var, ekonomik krizler. Çünkü kriz döneminde ailenin reisi yani baba işi kaybettiğinde kadınlar ya da çocuklar işin içine giriyorlar ve onlar iş gücü piyasasına geçiş yapıyorlar. Türkiye'de 2008 döneminde biz bu etkiyi gördük ve aynı zamanda 2008 yılından itibaren uygulanan kadın ve gençlerin istihdamına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen teşviklerin de etkili olduğunu gördük ve birkaç puan, yani yaklaşık 1 milyonun üzerinde kadın iş gücü piyasasına katıldı bu süre içinde. Ama bu bizim için...
Yani %30'a böyle mi ulaştık?
Evet, evet. Yani çok daha düşük oranlardan, yani %25'ler seviyesinden kademeli olarak buralara geldik.
Peki dünyada nedir bu oran? Bizde %30'ken?
Bizde evet, söylediğim gibi aslında Türkiye Avrupa ülkeleri arasında en düşük orana sahip. Hatta öyle ki bazı bizden çok daha geleneksel yapıya sahip ülkelere göre, işte Filistin, bunlardan bir tanesi örnek vermek gerekirse, yine düşük iş gücüne katılma oranlarında kalıyoruz. Hı-hı. Yani biz Türkiye'deki sorunu sadece geleneksel bakış açısı, işte toplumsal yaşamdaki cinsiyetçi rollerle açıklayamayız. Hı-hı. Bizde önemli unsurlardan bir tanesi de bakım hizmetleri ve kadının iş gücü piyasasında tutulmasına ilişkin, özellikle evlendikten ve anne olduktan sonra kadını piyasada tutmak için gerekli mekanizmaların yeterli düzeyde olmaması. Halihazırdaki uygulamalardan söylüyorum. Şimdi bakacak olursanız, bazı ülkelerde, özellikle kuzey ülkelerinde, İskandinav ülkelerinde %70'lerin üzerinde kadın istihdamı söz konusu. Almanya'da ya da işte Belçika'da, yine Avrupa ülkelerinden Fransa'da %50'lerin üzerinde, %60'lara yaklaşan oranlar var. Bütün bunlarda tabii uygulanan sosyal politikaların etkinlik düzeyiyle de birebir ilişki içinde. Yani hem evet toplumun yapısı, işte geleneksel bakışı mutlaka etkili, ama bunun yanı sıra bir takım kurumsal düzenlemelerin de etkili olduğunu biz bu ülkeler üzerinden görebiliyoruz.
Evet, bizde de yapılan bir takım değişiklikler var. O değişiklikler demek ki %5'lik bir artışa sebebiyet oldu, verdi. Daha mı fazla değişiklik yapılması gerekiyor acaba? Nedir oradaki mevzuat?
Evet, şimdi şöyle, bizim hali hazırda aslında doğum izni oranlarımızdan başlayacak olursak, kadınlar, çünkü anne olan ya da anne olacak kadınlar için önemli düzenlemelerden bir tanesi. Sizin de bildiğiniz gibi doğum öncesi ve doğum sonrasında 8'er hafta, yani toplamda 16 hafta kadının izin alma hakkı var ve bu süreçinde ücretinden herhangi bir kesinti yapılmıyor. Yani zaten ücretli doğum izni diyoruz. Son dönemde daha önce bu 6 hafta şeklindeydi. Son yıllarda bu 8 hafta olarak yükseltildi. Şimdi bu aslında pek çok Avrupa ülkesiyle biz bu anlamda aynıyız. Örneğin Hollanda'da da 16 hafta, işte Avusturya'da da 16 hafta doğum izni var ya da Almanya'da 14 hafta. Yani aslında baktığınızda ücretli doğum izni açısından pek çok Avrupa ülkesi aynı standardı yakalamış durumdayız. Biz de doğumdan sonra da özel sektörde çalışan kadınlar için tabii söylüyorum, iş kanununa tabi olarak 6 aylıkta bir ücretsiz doğum izni süreleri var. Şimdi yeni torba yasada bizim gördüğümüz ve aslında 2013 yılında da gündeme gelen fakat özellikle işveren cephesinden çok ciddi tepkiler alan, hatta işte biz kadın çalıştırmayız noktasına kadar giden bir takım açıklamalar olmuştu. Ve o düzenlemedeki satır başlarını biraz değiştirilerek tekrar meclis gündemine getirileceğini gördük. Şimdi neler var çok kısa söylemek gerekirse. Burada tabii kamuda çalışanları ve özel sektörde çalışanları öncelikle ayırt etmek gerekiyor. Çünkü onların haklarındaki, yani çalışan kadınların haklarındaki ilerlemeler sektör açısından farklılık gösteriyor. Şöyle ki özel sektörde her doğumda kadınlara 6 aya kadar haftalık çalışma süresinin yarısı kadar çalışılacak bir hak tanımış. Yani işte part time çalışma olarak adlandırabileceğimiz bir hak geliyor. Eğer tabii ki bu tasarı yasalaşırsa, bir kez daha bunun altını çizelim. Bu dönemde de doğum sonrası yarım çalışma ödeneği alacaklar. Yani şöyle, ne kadar çalıştılarsa o kadarını işverenden alacaklar. Ve bununla birlikte geri kalan kısmını da aslında devlet karşılamış olacak. Yani bunu da biz tabii hesaplamalar yaparak günlük 46 liraya denk geldiğini görüyoruz. Çünkü işte asgari ücrete göre belirlenen bir hesaplama söz konusu.
Peki ücretsiz izin alındığında bu daha sonra borçlanarak ödenemiyor mu? Bundan da yararlanamıyor mu?
Şöyle, bu dönemde eğer ücretsiz izin almadan doğum sonrasında işte tanınan o 8 haftalık sürenin sonunda tekrar iş gücü piyasasına girerler ve işlerine devam ederlerse 6 ay yani yarım çalıştıkları halde aslında part-time çalışabilme hakkına sahip olacaklar ve yarım ücretlerini işverenden, geri kalanını da devletten almış olacaklar. Yani bu, evet, sizin söylediğiniz gibi aslında eğer daha önce iş gücü piyasasına girdilerse, yani bir kez SGK kaydı yapıldıysa doğum borçlanması yapabiliyorlar o çalışmadıkları dönem için, ama bu halde en azından kadının gelirinde bir azalma olmayacak. Çünkü ücretsizin döneminde, yani adından anlaşılacağı gibi, herhangi bir ücret alınamıyordu. Mesela bu daha önceki tasarıda, yani 2013 yılında meclis gündemine geldiğinde, işte ilk doğumda 2, ikinci doğumda 4 ve üçüncü doğumda 6 ay şeklindeydi. Şimdi bunun için her doğumda 6 ay denildiğini görüyoruz. Ancak bundan herkes yararlanamayacak. Çünkü bundan yararlanabilmek için en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gerekecek bu kadın çalışanımız için. Yani geçmişe dönük baktığınızda. Çünkü bu bahsetmiş olduğumuz ödenek, biz şunu anlıyoruz burada.
Öncesinden mi ödenecek?
Tabii
yani.
Tabii, daha önce mesela en az 600 gün siz çalışmış olacaksınız ve sizin o çalıştığınız dönemde sizin adınıza
600 gün 2 yıla mı tekabül ediyor yaklaşık?
Yaklaşık olarak evet. Yani orada bunun büyük ihtimalle bu düzenlemenin sebebi işsizlik sigortasına yararlanmayla benzer koşullar taşımasıyla ilgili. Çünkü bu ödeme işsizlik sigortasından yapılacak ki böyle bir şart getirilmiş. Bununla birlikte iki unsur daha var. Bunlardan bir tanesi kadının kadın işçinin fiili olarak iş kanununda belirtilen haftalık çalışma süresi 45 saattir Türkiye'de. Bunun yarısı kadar çalışması gerekiyor. O hani kendisine tanınacak olan 6 aylık sürede ve doğumdan sonraki 30 gün içinde de mutlaka Sosyal Güvenlik Kurumu'na böyle bir talepte bulunması gerekiyor. Yani doğum sonrası yarım çalışma ödeneğini almak istediğine dair bir talepte bulunması gerekecek. Bu şartları sağlayan kadınlarımız, kadın çalışanlarımız eğer uygulama tasarı yani yasalaşacak olursa bu haktan yararlanabilecek olarak görünüyorlar.
Şimdi kadınların tüm dünyada daha istenir bir yere gelebilmeleri için onlarla ilgili uluslararası belgeler de var. Hı hı. Dolayısıyla biz Türkiye olarak bu belgelerle ne tür kadınların nerelere gelmesini sağlayabiliriz acaba? Hı. Ya da ne kadarına uyabiliyoruz diye sormak istiyorum aslında.
Aslında şöyle, bizim hukuki mevzuatımız iş kanunu açısından da düşündüğünüz, aslında anayasada değişiklik ilkesine kadar gidebiliriz. Hukuki bütün düzenlemelere sahibiz. İşte iş kanunu madde 5'te de işte eşitlik ilkesinden, yani cinsiyetler arası herhangi bir hakta, çalışmadan doğan herhangi bir hakta ücret, kariyer imkanları, sosyal olanaklar ayrımcılık yapılamayacağı çok açık bir şekilde belirtiliyor. Ya da kadının işte iş sözleşmesine, biz günümüzde Türkiye'de çok buna rastlıyoruz. İşte 2 yıl evlenmeme ya da işte 4 yıl çocuk yapmama gibi maddeler konulduğunu görüyoruz sözleşmelere. Bunların hukuki açıdan hiçbir geçerliliği yok. Ya da sizi doğum sebebiyle, yani doğumdan sonra işte hani bir belirli bir süre işe gidemeyeceğiniz için hani iş kaybı yaşanacağı gerekçesiyle işten çıkarırsa işveren, bunun ciddi yaptırımları var. Hatta işe iadeye kadar gerekli koşullar sağlanıyorsa gidilebiliyor. Yani dolayısıyla pek çok uluslararası metinde de ifade edilen ve kendisini hani bulan uygulamaların hepsi Türk mevzuatında çok büyük ölçüde var. Eşit işe eşit ücrette ILO sözleşmelerinden bir tanesidir. Biz bunu da imzaladık. Fakat bizim problemimiz uygulamada. Yani denetim mekanizmasının belki bir parça yetersiz kalmasından, belki kadınların da kendileriyle ilgili bu tür durumlara göğüs germek zorunda kalmasından. Çünkü çok ataerkil bir iş dünyası söz konusu. İşte iş dünyasındaki övgü kelimelerinin bile erkek üzerinden tanımlandığı bir iş dünyası. Hatta bizim toplumsal yaşamımız aslında genel olarak ataerkil bir düzen olduğu için haklarını bilen kadınlar dahi işverenin kendisine sunmuş olduğu ve aslında hukuki hiçbir temeli olmayan bu tür uygulamalara gidebiliyorlar. İşte belirli süre çocuk yapmama, evlenmeme şartını yerine getirmeye kadar gidebiliyor. Ya da daha ilk baştan zaten işveren kadını seçmiyor iş için. Bununla ilgili pek çok yapılmış çalışma var, yani böyle daha mikro çapta. Şöyle şeyler duyabiliyorsunuz. İşte parmağında yüzük olan ve işte iş başvuru formuna yaşını yazan bir kadının ortalama kaç yıl içinde anne olabileceğine kadar işveren hesaplayıp hani işe almamayı tercih edebiliyor. Onun yerine bir erkek aday tercih edebildiğini açıkça da ifade ediyor.
Bununla ilgili bir ulusal ya da uluslararası düzenleme yok mu?
Var tabii ki. İşte eşit işe eşit davranılması yönünde bir takım direktifler, yani uluslararası düzeyde de var. Bunların ulusal mevzuata aktarılmış şekli de var. Fakat söylediğim gibi uygulamada eksiklik. Yani bizim biraz daha zihniyetimizde problem var ve iş dünyasında daha çok erkek yöneticilerden oluşması sebebiyle kadına daha işe girmeden, yani iş başvurusu sırasında bile bir ayrımcılık yapıldığını görüyoruz.
Evet. O zaman bu durumda evde çalışan kadınlara ilişkin düzenlemelerin de yapılması gerekiyor. Kesinlikle. Daha bunları tam toparlayabilmiş, becerebilmiş değiliz belki ama sonrasında da onun gelmesi gerekiyor galiba.
Kesinlikle haklısınız.
Peki şu anda bizi yurt dışında dinleyen kadınlarımız var. Onlara bu konuyla ilgili söyleyecekleriniz neler?
Şunu söyleyebiliriz. Tabii pek çok yurt dışındaki ülkede doğum izni süresince yapılan ödemelerin de ücretin neredeyse %100'üne yakın oranda ödendiğine, işte söylediğimiz gibi şu an Avrupa'da örneğin en düşük doğum izni, yani ücretli doğum izni periyodu 14 hafta. En çok bizi dinlediğini tahmin ettiğimiz ülkelerden örnek verilmesi gerekirse örneğin Almanya'da 14, Avusturya'da 16, Hollanda'da 16 hafta ya da Fransa'da 16 hafta boyunca ücretli doğum izni süresinden yararlanabiliyorlar ve bu süreler içinde de ücretlerinin, işleri karşısında, emekleri karşısında aldıkları paranın tamamına hak kazanıyorlar. Bununla birlikte bu ülkelerde başka bir takım politikalar da söz konusu. İşte bunlardan biri ebeveyn izni. Yani çocuk dünyaya geldikten sonra çocuğun bakım işi sadece annenin bir görevi olarak görünmüyor. Anne ve baba arasında ebeveyn izni dediğimiz uygulamayla her ikisinin de bu konuda sorumluluk taşıması sağlanıyor. Aslında Türk mevzuatına da şu an yine bu yasa tasarısı kapsamında söz konusu uygulamanın eklenme durumu var. Şöyle ki, doğumdan sonraki sürede çocuk okul yaşına gelene kadar anne ya da baba, yani ebeveynlerden bir tanesi yarı çalışarak, tabii ki haklarını da yarım düzeyde alarak ebeveyn izninden yararlanabilecek. Böylece babalar da çocuklarıyla vakit geçirmek isterlerse daha buna imkan bulabilecekler.
Evet. Bu da işin bir güzel tarafı diyelim ve bugün için çok teşekkür edelim. Haftaya yine birlikte olacağız. Ekmek olur, alın teri köşemizde sevgili Işıl Kurnaz. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Sayın Işıl Kurnaz'dı konuğumuz. Teşekkür ediyoruz kendisine ve sizlere de teşekkür ediyoruz bugün bizlerle birlikte olduğunuz için. Bugün Hayatın Seslerinden bu kadar diyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gal 28, Bilecik 25, Yalova 24.
Kullanmayan, kusura dayanıklı cam.